Kitabın adı 9 Oda Cinayetleri. Yazarı Ayşe Erbulak. 7. Ayrım. 4. Bölüm. Kesik El. Bir hafta sonra. Bu kızı tatile götürmek lazım. Bütün kış ders çalıştı, şimdi de biraz tatil hakkı diye düşündü. Ama İstanbul cinayetlere ara vermiyordu. Katilleri bulmak ve adalete teslim etmek gerekiyordu. Sevinç'in annesini aramayı düşündü. Onlara biraz para verirdi ve ana kız tatil yaparlardı. Ama sonra kadının oralarda içip kimlere nasıl saldıracağını, kızının dengesini nasıl bozacağını düşünerek vazgeçti. Oldukça sıcak bir yaz günüydü. Sevinç'le üst katta kahvaltı yapmaya karar vermişler, her şeyi aşağıda mutfakta tepsiye koyup yukarı terasa çıkarmışlardı. Şemsiyelerini de açıp çaylarını yudumlarken tanıdık o uğursuz telefon çaldı. Merkezden arayacaklar telefonuna, Jaws filminin müziğini eklemişti. Böylece daha çalan müziğe göre elemanlarından birinin arayıp aramadığını bakmadan anlayabiliyordu. Yanılmamıştı. Cüneyt de arayan, ''Kaptan, günaydın, rahatsız ettim mi?'' diye sordu. ''Yok be Miço, kızımla kahvaltı ediyorduk. Hayırdır, ne oldu, kim öldü, kim öldürdü?'' dedi Başkomiser Deniz. ''Kaptanım, balıkçıların ağlarına balıkla birlikte dün kesik bir el takılmış.'' Bugün adli tıbbın araştırmaları sonucu kimliği tespit edilebilmiş. Hani bir haftadır kayıp doktor vardı. Gerçi dosya bizde değildi ama hatırlarsın adam en son teknesine binerken görülmüştü. İşte el ona aitmiş, dedi. Deniz buna şaşırdı ve hemen Cüneyt'i cevapladı. İşte tamam, konu bizimle alakalı değil. Adam teknesinden denize düşmüş, balıklar yemiş, geriye de eli kalmış. Aslında kimlik tespiti çok zormuş ama şansımıza adamın parmağında evlilik yüzüğü duruyormuş. Oradan anlamışlar, diye cevapladı. Ama Cüneyt onun sözünü hemen kesti. Yok kaptan, o kadar basit değil mesele. Adam en son teknesine binerken görülmüş ama teknesiyle açılmamış. Adam kaybolunca ve 4 gün boyunca ortaya çıkmayınca teknesinde araştırma yapılmış. Ailenin parmak izleri dışında kimliği belirsiz bir parmak izi daha çıkmış. Kayıtlarda gözüken biri değil. Bir de siyah kısa saçlar bulunmuş. DNA'sına bakıldı. Tahminen küçük bir erkek çocuğuna ait ama uyan biri bulunamadı, dedi. Ama Deniz bu sabah keyifle yaptığı kahvaltısını bozmamak için işi yokuşa sürmeye başladı. Kızıyla yaptığı ender güzelliklerden biriydi ve şimdi kesik bir el tarafından bozulmasından hoşlanmıyordu. Ne var bunda? Çocuklarının kısa siyah saçlı arkadaşı vardır. Saçları dökülüyordu. Hemen cinayet yaftasını yapıştırmayın her ölüme, dedi. Ama Cüneyt'in vazgeçmeye hiç niyeti yoktu. Çiftin çocukları yok kaptan. Üzgünüm ama merkeze gelmen gerekecek. O zamana kadar benim yapmamı istediğin ne varsa yapabilirim. Aracı evine yolladım. Çocuklar yolda sana gerekli bilgiyi verecekler. Sevince sevgilerimi ilet. Özledim onu. Bir akşam bir araya gelelim be kaptan, dedi. Mağlup oldum, diye içinden geçirdi. Şöyle her gelenin bayıldığı terasında keyifle bir kahvaltı yapamamıştı. Tamam, geliyorum Miço, deyip kapattı telefonu. Kızının yüzüne muzip bir ifadeyle baktı. Kız da, tamam babacığım, git sen, dedi. Sonra da devam etti. Bugün annem aradı, sarı germeye yerleşmiş. Hani şu son bir adam vardı ya, işte onun ailesi oradaymış. O nedenle taşınmış. Ben de gider, onlarda kalırım diye bana da oda yapmış. Çok mutlu oldum, dedi Sevinç. Eski karısının aradığını duymak bile tüm vücudundaki tüylerin ayaklanmasına neden oluverdi. Bunun kaçıncı kurduğu yuva? Kim bilir gene kimin başını yakacak? Sarı germe neresi yahu? Şu Muğla'nın ilçesi değil mi? Yoksa şu son amele kılıklı herif mi? Hiç gözüm tutmadı herifi. Bir de bazen beni arayıp abi abi diyor. Manyak herhalde. O sarı germeliydi değil mi? Neyse canım benden uzak cehenneme direkt. Bu arada anlamadım sen neden mutlu oldun? Annen iyi diye mi yoksa sana o da yaptı diye mi? Diye yüksek sesle bağırınca kızının yüzünden geçen hüzün bulutunu gördü. Bu sefer çok üzüldü. Ayağa kalkmışken tekrar iskemlesine oturdu. Tamam benim güzelim sen üzülme. Ama inan sırf seni düşündüğümden. Bu kadının kaçıncı evi? Kaçıncı adamı? Ben daha bu evi arayıp taciz edenleri, ananı eşek sudan gelinceye kadar dövenleri, sana elle tacizde bulunmaya kalkanları unutmadım. Ya seni barlar sokağında gecenin bir vakti bırakmasını? Daha saymak bile istemiyorum. Ne yapmamı istiyorsun şimdi? Seni oraya mı göndereyim? İstanbul nereye, sarı germe nerebe sevincim, dedi. Kızını annesine ne zaman yollasa yüreği ağzında beklerdi dönüşünü. Ne güzel, bir yıldır ortada yoktu, ne rahattık. Ah, bir hepten yok olsa da biz de tümüyle rahat etsek, diye içinden geçirdi. Yine içine o karşı konulmaz öldürme arzusu doğdu. Kızı yanında olduğu için kendini tutmasa sırf hıncını almak için cam masayı bir yumrukta tuzla buz edebilirdi. Sevinç hiç konuşmadan babasının yüzüne baktı. Sessizce kahvaltılıklarını toplamaya başladı. Neyse prenses, adli tıpta tek bir el tokalaşmak üzere beni bekliyormuş. Akşam görüşürüz deyip kızının alnına bir öpücük koyup aşağıya inip hazırlanmaya başladı. Son olarak parfümünü sıktığında cep telefonunun zili çaldı. Ekip otosu gelmiş onu aşağıda bekliyordu. Ah şu Miço, her şeyi de tam zamanına göre ayarlar, diye düşündü gülümseyerek. Arabaya binerken şoföre ve yanında oturana başıyla selam verdi. Selam çocuklar, sabah şerifleri hayırlı olsun, dedi. Sonra da devam etti. Tek bir elimiz varmış elimizde. Neler anlatmış bize, sizin haberiniz var mı, diye sorunca şoförün yanında oturan elindeki tablet bilgisayarı açıp orada duran bilgileri Deniz'e aktarmaya başladı. Başkomiserim, maktul 45 yaşında doktor, evli ve çocuksuz. Oldukça varlıklı bir doktor. Plastik cerrahiymiş. Geçen hafta Kalamış Marina'da teknesine bindiğini görmüşler ama sonrasında kaybolmuş. Her şey sıradan gibi dururken yaptığımız araştırmalarda çok önemli bir veriye rastladık. Adam hakkında pedofili şikayeti olmuş. Adam delil yetersizliğinden serbest bırakılmış. Adam serbest kaldıktan sonra karşı tarafa dava açmış ama daha sonuçlanmamış, diye anlatırken Deniz adamın sözünü kesti. Aileye haber verildi mi? Eşi var demiştiniz değil mi? Anne babası filan? Peki başka düşmanlar? Diye sordu. Adam arkaya doğru dönüp, verildi efendim. Kadın sakin karşılamış. Hatta bir arkadaşımız neredeyse göbek atacaktı kadın, dedi. Onun dışında çalıştığı hastanede, oturdukları apartmanda araştırma yapıyoruz. Bakalım tanıyanlar ne diyecek diye. Aslında şu aç gözlü balıklar o kalan eli de yeseymiş ne iyi olurmuş. Bize hiç iş kalmayacaktı o zaman, dedi. Deniz de arkasına iyice yaslanıp ellerini göğsünde kavuşturdu. Mırıldanarak, haklısın keşke, dedi. Ama öyle dediğini arabadaki diğer iki kişi duymadı. Sonra da devam etti. Şu sevindirik olmuş eşle konuşalım bakalım. Kadın neredeyse oraya gidelim, dedi. Öndeki adam cep telefonuyla bir iki yeri aradı. Şoföre adresi verdi ve oraya doğru gitmeye başladılar. Ev, doktorun teknesinin bağlı olduğu Kalamış Marina'ya çok yakındı. Yeni yapılan bir apartmanın en üst katındaydı. Arabadan inerken Deniz, ''Yanınıza galoş alın, ayakkabı çıkartmayı sevmiyorum.'' dedi. Apartmandan girip asansörle 12. kata çıktılar. Evin çok kalabalık olacağını tahmin etmişti ama yanıldığını gördü. Hizmetli olduğunu tahmin ettiği genç ve güzel bir kız açtı kapıyı. Sonra yaşlıca bir hanım içeri buyur etti. Deniz'in evinin salonundan daha büyük bir girişten geçip salona girdiler. Bu gördüğü salonu büyük diye adlandırmak yeterli olmazdı. Ziyadesiyle büyüktü ve çok zevkli döşenmişti. İçinde birden fazla koltuk takımı, tahminen 12 kişinin oturup rahatlıkla yemek yiyebileceği uzun ve şık bir masa, duvarlarda orijinal oldukları belli sanat eserleri vardı. Keskin gözleriyle evi incelerken ilk ilgisini çeken şeyin ortada bir matem havası olmadığı oldu. Bu noktayı kafasına kaydetti. Daha sonra araştırılması gereken bir konuydu. Bu da doktorun hakkındaki pedofili şikayetlerinin eşi tarafından bilindiği tahminini güçlendiriyordu. Salondan geniş bir terasa çıktıklarında gördüğü manzara muhteşemdi. Oysa o en güzel manzarayı kendi evinde sanırdı ama yanılmıştı. Burası terastan çok geniş bir bahçe gibiydi. ''Tabii ya, ne zenginler var oğlum,'' dedi içinden. Terasta hasır mobilyalar, şezlonglar vardı. Tente güneşin gelmesini engelliyordu. Bu terasın fotoğrafını gören yabancı ülkede büyük bir evin büyük bir bahçesi sanabilirdi. Masanın etrafında üç kadın oturuyordu. Deniz yanlarına gelirken ayağa kalktılar. Ortadaki kadının doktorun eşi olduğunu tahmin etti ve aynı anda onu kapıda karşılayan yaşlı kadının annesi olduğunu bildi. Çünkü anne kız birbirlerinin kopyası gibiydi. Doktor maharetini kaynanası üstünde de göstermiş anlaşılan, diye içinden geçirdi. Başınız sağ olsun efendim. Tabii daha ceset bulunamadı ama tahminen eşiniz artık bizim dünyamızda yaşamıyor. Müsaitseniz biraz konuşabilir miyiz? Dedi. Kadın da büyük bir nezaketle, lütfen buyurun oturun. Ne içerdiniz? Anne şu kızı çağırsana, misafirimize ikramda bulunsun, dedi. Yeni dul kaldığını öğrenen kadın. Doktorun başarılı bir plastik cerrahı olduğu, karısının yüzünde çalışmasından belli oluyordu. Şimdilik sadece su istediğini ve mümkünse yalnız konuşmak istediğini söyledi. Hemen belirteyim, bu bir resmi sorgulama değil, o nedenle rahat olun, dedi. Herkes terastan çıktıktan sonra kapıyı kapattı. Bana kocanızı son gördüğünüz günü anlatın lütfen, dedi. Kadın güzel olduğu kadar zarif ve şıktı da. İnce keten kumaştan gömlek ve altında bir kot etek, ayağında terlik yerine ev ayakkabısı vardı. Kıyafet sade ama çok pahalıydı. Onun memur maaşıyla kendine ve kızı Sevinç'e zaman zaman outletlerden aldığı kostümlere benzemiyordu. Gerçi her zaman şık ve renkli giyinirdi ama burada farklı bir zenginlik ve kalite vardı. Taze dul eşin kıyafetleri şık ve zarifti ama kadının güzelliği bir başkaydı. Koskoca terasta açık havada otururlarken bile deniz kadından gelen mis gibi çiçek kokularının içine doğduğunu hissetti. Başka bir ortamda karşılaşmış olsalar ona kur yapmayı bile düşünebilirdi. Kadın tam konuşmaya başlayacaktı ki terastan içeri elinde tepsiyle hizmetli olduğunu tahmin ettiği kız girdi. Tepsinin üstünde duran su bardağını masaya koydu. Ayrıca buzlu limonata yapmıştı. Yanına da yemek için irili ufaklı kurabiyeler koymuştu. Kızın salona geçmesinin ardından kadın konuşmaya başladı. Memur bey, benim sizlerle konuşacak pek fazla bir şeyim yok. Bildiğiniz gibi kocam doktordu, daha doğrusu estetik cerrahıydı. Teknemiz karşıda marinada bağlıdır. Yaz kış orada durur. Hemen her gün gider oraya. Ben hiç gitmem, su fobim var benim de. Yani benim de gittiğim olur ama açıkçası pek sevmem. O orada oturur, bazen içki içer, bazen misafir ağırlar. Bazen de açılır sonra da geri gelir. Geçen hafta kendine bir boş gün yaratmıştı. Yaz başı ameliyatlar çok oluyor. Yorulmuştu bayağı. Bugün açılmayacağım, kıyıda kalacağım demişti bana. Ve gitti. Bir daha da gelmedi. Bu çok normal bir şeydir çünkü bazen tüm günü ve geceyi teknede geçirdiği olmuştur. Ben kaybolduğunu açıkçası hemen anlayamadım. O nedenle de gece haber verebildim. 15 yıldır evliyiz. Artık o cicim ayları bittiğinden birbirimizi çok sık arayıp sormayız, dedi. Kadının ne ses tonunda ne de yüz ifadesinde en ufak bir üzüntü esintisi vardı. Sanki polise hiç tanımadığı bir adam hakkında bilgi veriyor gibiydi. Peki ya düşmanları var mıydı? Kocanızı öldürmek isteyen herhangi birini tanıdınız mı? Bu yaptığı işi beğenmeyen bir hastasının yakını da olabilir ya da yanlışlıkla birini istemeden öldürmüş olabilir. Bir hastası masada kalmış olabilir, diye sordu. Çünkü 2 yıl önce zayıflamak isteyen bir kadın yağlarını aldırırken ölmüş, kocası da doktoru hastane bahçesinde vurmuştu. Kadın başını iki yana sallayıp, ''Hayır, öyle bir hastası olduğunu sanmıyorum. Hem kocam büyük ameliyatlar yapmazdı. O daha çok iğneyle bedene yapılan işlemlerle ilgilenirdi. Zaten artık ameliyatlar narkozla değil, lokal anesteziyle yapılıyor ve neredeyse hiç tehlikesi yok.'' dedi. Deniz kadına bu tarz işlemler yapıldığını anladı. Çünkü anlatırken konuyla ilgili bilgi sahibi olduğu belliydi ama sormadan da edemedi. ''Siz de doktor musunuz? Nereden biliyorsunuz bunları?'' diye sorunca kadın gülümseyerek ''Hayır, ben doktor değilim elbet ama sizin de eşiniz plastik cerrahı olsa ve bir topluluğa girseniz etrafınızı sürekli aklını güzellikle bozmuş kadınlar ordusu kaplar ve sorularını durmak bilmeden ardı ardına sıralarlar. Ben artık o soruları dinleyerek ve kocamın verdiği cevapları ezberleyerek bu konuda oldukça bilgi sahibi oldum. E tabii akşam eve geldiğinde de anlatırdı gün içinde yaptığı ameliyatları. Oradan biliyorum. Eğer benim mesleğimi soruyorsanız ben üniversiteden ayrıldım. Okumadım anlayacağınız. İşim bu evin hanımı olmak, doktor beyi evinde rahat ettirmekti, dedi. Deniz kadını dinlerken içinden bu kadın çok güzel bir katil profili çiziyor, ilginç, diye geçirdi. Anlıyorum. Peki elimizde bir pedofili suçlaması davası var. Gerçi delil yetersizliğinden düşmüş. Daha doğrusu sizin de şahitliğiniz olduğu için dava sonuçlanmış. Konuyu ben emniyet kayıtlarında incelemeden önce bir de siz anlatır mısınız lütfen, diye sorunca kadının o kendinden emin, vakur havasının aniden düştüğünü gördü. Bu konu o kadar basit değil. Anlatın bakalım hanımefendi, ne biliyorsunuz diye geçirdi içinden. Önce ağzını açar gibi yaptı kadın, sonra vazgeçti. Sustu. Gözüyle terasa bakan camlardan içeridekilerin onları dinleyip dinlemediğine baktı. Deniz'e göre dinlemeleri, daha doğrusu duyabilmeleri imkansızdı. Çünkü geniş pencereler çift camlıydı. Ne ses ne de ısı geçiren cinstendi. Kadının kararsızlığı o kadar belliydi ki Deniz karşısında sessiz kalıp kadının anlatmasını bekledi. Vazgeçecek gibi olduysa da sonunda sesini daha alçaltarak ve Deniz'e doğru daha da bir eğilerek konuşmaya başladı. Bundan 3 yıl önceydi. Yanımızda çalışan orta yaşlarda bir hizmetli kadınımız vardı. Pazar günleri hariç her gün sabahtan gelir, akşama kadar evimizin işini yapardı. 13-14 yaşlarında da bir oğlu vardı. Çocuk sağır ve dilsizdi. Bana sormuş, bazen bırakacak yerim olmuyor, o zamanlar çocuğumu arada sırada getirebilir miyim? Hiçbir şey yapmaz, sessizce mutfakta oturur, kitabını okur demişti. Hocam biraz titiz ve işi nedeniyle sinirliydi. Ona sormam gerektiğini, o onay vermezse kabul edemeyeceğimizi söyledim. Aslında daha sormadan hayır diyeceğinden emindim. Kesinlikle kabul etmezdi. Evde yabancı bir varlığı asla istemezdi, biliyordum. Sırf bu nedenle yatılı kadın çalıştırmadık evde. Hatta bence sırf bu nedenle çocuk sahibi olmak istemedi. Kadının hizmetinden de çok memnunduk. Eğer kabul etmez ve kadıncağız çocuğunu arada sırada yanında götüreceği bir iş yeri bulur da gider diye endişe de ettim açıkçası. Ama korktuğum gibi olmadı. O prensipli kocama daha söylerken, ''Tabii canım, sağır ve dilsiz çocuktan ne zarar gelir? Getirsin tabii, oturur bir köşede.'' diye cevaplamış ve beni de çok şaşırtmıştı. Kadıncağıza bunu söylediğimde neredeyse ayaklarıma kapanıp öyle teşekkür etmişti. Önceleri çocuğu haftada 1 veya 2 getirirken yavaş yavaş dozunu artırmaya başlamıştı. En sonunda çocuk tatil günlerinde ve yazın her gün gelmeye başlamıştı. Çocuk çok sempatik, çok da akıllıydı. Sanki engelli olmasını kapatmak için zekasını ve sevimliliğini kullanıyordu. Annesinin dediği gibi sakince bir köşede oturur, kitap okurdu. Ben çalışmıyorum ama sosyal hayatım çok faaldir. Hemen her günüm dolu geçer. O nedenle pek evde oturmam. Sabah çıkıp akşam geldiğim çok günler olmuştur. O nedenle açıkçası pek de anne oğlu görmedim ama kocam sabahları evde olur. Mutlaka karşıdaki teknesine giderdi. Her şey yolundayken bir sabah kadın gelmedi. Evini aradım, cevap vermedi. Cep telefonundan ulaşmaya çalıştım, hep çaldı ama asla kimse cevap vermedi. Başlarına bir şey geldi sanıp bize verdiği adrese gittim. Berbat bir kenar mahalleydi. Evi buldum ama kimse kapıyı açmadı. Komşularına sordum, onlar da bilmiyordu. Sonunda pes edip eve geldim. Bir ajans vasıtasıyla yeni bir yardımcı bulduk ve yolumuza devam ettik. Sonra bir gün eve polis geldi, asayişten geliyorlarmış. Kocam küçük bir çocuğa zorla oral seks yaptırttığı için hakkında şikayet varmış ve merkeze gitmesi gerekiyormuş. Tahmin edersiniz ki ben bunu duyunca başım döndü. Bayılıyordum. Yıllarca koynuna girdiğim kocamın ne olduğunu ve ne olmadığını ben bilmez miyim dedikten sonra bir durdu kadın. Deniz de içinden o olayı hatırlıyorum. Adamın sorgusu sırasında ben de vardım diye geçirdi içinden. Kadın kendine ve Deniz'e limonata koydu. Sizin için çok acı olmalı. Şikayeti yapanın kim olduğunu anlamak zor değil. Sanırım yanınızdaki hizmetçi kadındı değil mi? Diye sordu. Kadın da başıyla onaylayıp, evet, zaten daha polis kapıda konuşurken ilk aklıma onlar geldi ama sonra inanamadım tabii. Annesi evdeyken bir çocuğa nasıl öyle şeyler yapılabilir ki? Diye sordu Deniz. Kadının gözlerinde yaşlar birikmiş, akmaya hazırdı. Sonrası bir kabus gibiydi. Önce karakol, sonra asayiş şube, sonra ahlak masası. Çocuğun ifadesine göre kocam arada sırada onu teknemize götürüyor ve orada şu anda size anlatamayacağım kadar iğrenç şeyleri talep ediyor ve yaptırıyormuş. Uzun zaman annesine yazamamış. Anne oğul aralarında küçük bir not defteri aracılığıyla anlaşıyorlardı. Piyano diye bir film vardı, tıpkı oradaki gibi. O filmde de anne sağır ve dilsizdi. Anne ve kızın boynunda minik bir not defteri ve kalem asılıydı. Aralarında yazışarak anlaşıyorlardı. Aynısı bizim anne oğulda da vardı. Çocuk çok uzun zaman korkudan saklamış ama sonunda yazmış annesine. İnsanın kocasının böyle bir şey yapabileceğine inanmak imkansız tabii. Tabii ben de bu nedenle inanmadım ve her yere beni şahit yazması gerektiğini söyledim. Çok ağır günlerdi benim için. Tanımadığım polisler, polis psikologları benim en gizli seks hayatıma kadar sorular sordular. Utandım, çok utandım memur bey, dedi kadın. Deniz de içinden, memur bey mi? Başkomiserim ben, diye geçirdi. Bu hikayeyi çok iyi hatırlıyordu. Lütfen devam edin hanımefendi, dedi. Kadının durmak ve ondan sonrasını anlatmak istemediği kanısına kapıldı. Başka anlatacak bir şey yok işte. Sonunda benim şahitliğimle yeterli delil de olmadığından dosya kapandı. Ama, dedi ve tekrar sustu. Akan gözyaşlarını sildi. Eliyle yüzünü yıkıyormuş gibi yaptı. Başını dikleştirdi. Bu kadar memur bey. Başka anlatacak bir şey yok. Sanırım kocam tekneden düştü. O sırada kimse görmedi. Dalgalarda cesedi açığa attı. Bir hafta sonra ancak bulundu, diye cevapladı. Bundan sonra konuşturmak zor olacak, diye düşündü Deniz. Günlerdir denizde dalga yok. Hem o kadar uzağa gidemez kendi kendine. Başka bir sır perdesi var ve biz onu bulacağız sanırım. Peki kamerada siyah saç kılları bulunmuş. Kimliğini bulamadık. Sizce kime ait olabilir, diye sorunca kadının anlaşılır bir şekilde irkildiğini gördü. Bilmiyorum memur bey, diyecekken Deniz atıldı. Hemen hatırlatayım, benim adım Deniz ve ben başkomiserim. Deniz bey ya da başkomiserim diye hitap edebilirsiniz. Lütfen devam ediniz, dedi. Kadın durdu. Sürekli bir şey anlatıp anlatmama kararsızlığı yüzünden çok belli oluyordu. Eğer kayıtlara geçmeyecekse, çünkü ölmüş başarılı bir doktorun anısını kirletmek istemiyorum. Bence çocuğun anlattıkları gerçekti, dedi bir çırpıda ve sustu. Uzağa bakarken gözlerinden yaşlar durmadan akmaya başladı. Deniz'in yüzüne bakmadan bakışlarını ufukta bir noktaya sabitleyip devam etti. Yeni hizmetlimiz ilk başladığında bir gün onu tekneye yolladım. Uzun zamandır temizlenmemişti. Kameralardaki çarşafları ve havluları da getirmesini tembihledim. Evde yıkanıp tekrar yerine konsa iyi olacaktı. Kadın elinde torbalarla geldi, onları ters çevirip çamaşır odasına yere atıp yıkamaya hazırlanırken çarşafların arasından kirli beyaz, hatta leş gibi diyebileceğim bir erkek çocuk külotu düştü. İşte o zaman her şey beynimde aydınlandı. Bizim teknemize gelen akraba ya da arkadaşlarımızın küçük erkek çocukları yoktu. Kime ait olabilirdi ki? Sanki bir çingeneye, dilenciye ait gibiydi. Bunu kocama söyleyip söylememek için çok düşündüm. Ama onun gazabından korktum. Geriye dönüp düşündüğümde kafama bir dolu fotoğraf geldi. Hep sokakta oğlan çocuklarını sever, onlara bir başka bakardı. Ben çocuk yapmak istiyordum ama o hiçbir zaman istemedi. Senin ilgin bölünsün istemiyorum. Sadece benimle ilgilenmelisin. Bu nedenle istemiyorum çocuk. Sakın bana numara yapma. Eğer kazara hamile kalırsan ya gider aldırırsın ya da benden vazgeçmek zorunda kalırsın, demişti. Bu nedenle kocamın erkek çocuklara neden iç geçirerek baktığını hiç anlamamıştım. Ta ki o kirli külodu bulana kadar, dedi ve gene sustu. Deniz dudaklarını kadına anladığını gösteren bir ifadeyle sıktı. Bir şey diyemedi. Sessizlik uzadıkça uzadı. Adeta sessizliğin kara çığlıkları ikisinin arasında gitti geldi. Ve birden terasın sürgülü kapısının açılmasıyla tüm büyü bozuldu. Kadının annesiydi gelen. ''Kusura bakmayın, rahatsız ediyorum.'' dedi Deniz'e bakarak. Sonra da kızına dönüp, ''Arkadaşların baş sağlığına geldi. Salona aldık. Çay kahve ikram ettik. Eğer beyefendinin işi bitiyorsa gel içeri istersen.'' dedi. Deniz ayağa kalktı. Kadının salona dönmesini bekledi. Kapı kapandıktan sonra, ''Son bir şey sormak istiyorum. Kocanızı siz mi ittiniz tekneden?'' diye sordu. Kadın da, ''Hayır ama o külodu bulduğumdan beri her gün öldürmeyi düşündüm. Küçük erkek çocuklarının hayatını karartıyordu ve ölmeyi hak ediyordu.'' dedi. Deniz kadının elini sıktı, içeri salona girdi. Orada bulunanlara başıyla selam verip daireden çıktı. Katta başka daire yoktu. Asansör beklerken o koskoca katta tek bir daire olması ve çocuksuz kadının bundan böyle hayatını nasıl idame ettireceğini düşündü. Aşağıya indiğinde, ''Bana ne ya, zenginin malı züğürdün çenesi misali.'' diye düşündü. Araç onu bekliyordu. Şoför ve diğer eleman arabadan çıkmamıştı. Hava o kadar sıcaktı ki ikisi de arabadan inmemiş, klimayı çalıştırıp oturmuşlardı. ''Ne tarafa gidiyoruz patron?'' diye sordu şoför olanı. Deniz sessiz kalıp düşündü. Sonra da ''Merkeze gidelim çocuklar'' dedi. Cüneyt onu orada bekliyordu. Soran gözlerle yüzüne baktı. ''Karısıyla konuştum. Bence şüpheli hiçbir şey yok'' dedi. Sonra da odasına gidip dosyayı eline aldı. Ardından bilgisayarında raporunu yazdı. Maktül, 45 yaşında doktor. Tüm günü teknesinde geçirdikten sonra karanlıkta denize düşüp boğularak ölmüş. Gece olduğundan kimse görmemiştir. Balıklar tarafından bedeni yenmiştir. Böylece dosya kapanmış oldu, dedi yüksek sesle kendi kendine. Sonra da o iki kadın da ölmeli. Ölmeli ki kendi doğurdukları çocuklara daha fazla zarar veremesinler. Sonra da dosyaları kapanmalı, diye düşündü. Binadan çıkarken kızını aradı. Sabah kahvaltımız yarım kaldı ama hazırlan, birlikte caddede güzel bir akşam yemeği yiyelim, derken kızının bir şeyler dediğini duydu. Ama tam olarak anlamadığı için, ne dedin sen, Maya mı dedin, diye sordu. Sevinç de çok heyecanlı bir sesle, Maya'nın annesi aradı, İstanbul'dalarmış. Eğer istersen bizi görüştürecekmiş, dedi. Deniz bunları duyunca sersemledi. ''Sen ne dedin?'' diye sordu. Kızı da ''İstediğimi söyledim ama bunu senin onayın olmadan yapamayacağımı da ekledim. O da bana bu konuyu düşüneceğini ve beni gene arayacağını söyledi.'' dedi. Deniz hemen sordu. ''Aradığı numara ekranına gelmedi mi?'' ''Hayır babacığım, arayan numara belli değildi.'' diye cevap verince Deniz de ''Tam olarak saat kaçta aradı?'' diye sordu. Öğrendikten sonra hemen Cüneyt'i aradı. ''Sana bir iş vereceğim ama pek ortalığa yayma sakın. Bir numara var. Onu bugün saat 16.07'de biri aramış. O numarayı biri takip etsin bakalım.'' dedi ve der demez pişman oldu. Ama bu kez kadının onu atlatmasına izin veremezdi. Kadını ve kızı Maya'yı bulmalıydı. Sonrasına da bakacaktı elbette. 7. ayrımın sonu. Sayfa 100. Devamı 8. ayrımda.